Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce bu yılın Ocak ayında kaybettiğimiz edebiyatçı yazar Profesör Doktor Orhan Okay'ın gözüyle Paris'e götüreceğiz sizi. Ardından Türkiye'mize dönüp Safranbolu'da kısa bir gezintiye çıkaracağız. Daha sonra Seyyid Burhaneddin Veli Hazretlerinden ve Marif isimli eserinden bahsedeceğiz. Onun ardından da Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi'yi tanıyacağız. Programımızın sonunda da İstanbul'un ulema semtlerinden Fatih'e uğrayacak ve Molla Zeyrek Mehmet Efendi'yi hatırlayacağız. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımıza Yusuf Genç'in Sky Road dergisinin Şubat 2017 tarihli nüshasında yayınlanmış olan Orhan Okay'ın Paris'i başlıklı yazısıyla başlıyoruz. Yusuf Genç, dünyaca ünlü edebiyat araştırmacısı Profesör Doktor Orhan Okay, ardında binlerce talebe, yüzlerce çalışma arkadaşı ve tatlı hatıralar bırakarak Ocak ayında yaşama veda etti. Edebiyatın yanı sıra fotoğraf çekmeyi ve seyahat etmeyi seven Okay, 28 Çelebi Mehmet Efendi'den beri pek çok Türk'ün görüp anlattığı Paris'i Bir Başka Paris kitabında yarım yüzyıl önceki fotoğraflarıyla anlatıyor. Buyurun o kitaptan bazı notlara birlikte göz atmaya diyor ve bakalım daha başka neler söylüyor. Şehirler de tıpkı nehirler gibidir. Yerinde durmaz, akar, ilerler, değişir. Sadece zamanda değil, mekanda da yol alır şehirler. Kadim şehirlerin hemen tamamı eski ve yeni şehir diye ayrılır malum. Bu mekan yolculuğudur işte. Zamandaki yolculuğu da bir akışı anlatır. Şehir orada durmaz. Her an değişim halindedir. Tıpkı bugünkü Paris'le edebiyat araştırmacısı Profesör Doktor Orhan Okay'ın Paris'i arasındaki fark gibi. Bugünkü Paris'le yarım yüzyıl önceki Paris arasındaki fark. Şair Yahya Kemal'in ekolünden gelen edebiyat araştırmacısı Okay, usta şairden tam bir asır sonra görmüş Paris'i. Yahya Kemal, şehri iki dünya savaşının da öncesinde görmüşken Okay'a iki dünya savaşının sonrasında görmek düşmüş. Paris'in savaş öncesindeki o anlatılan mutlu çağını ben göremedim diyor Okay. Ama tam da bugünün yabancı düşmanlığı artmış ve her yanında askerlerin dolaştığı Paris'ten elbette iyiydi diye ekliyor. Şehirde her şey değişse de elbette doğanın istikrarı devam ediyor. Yarım asır önce de tıpkı bugünkü gibi güneşin cimri davrandığı, kapalı havaların ve yağmurun bol olduğu bu şehir, bugünkünden farklı olarak canlı bulvarları, dar sokakları, estetik vitrinleri ve mağazalarıyla ve dini hayatı, müzeleri ve konser salonlarıyla, sokak ressamları ve çalgıcılarıyla ve zarif insanlarıyla bugünkünden çok daha fazla anlatılacak bir şehirdi şüphesiz. 1963'ün Eylül ayında başlıyor Orhan Okay'ın Paris yolculuğu. Uçakla değil elbette. İstanbul'da Galata rıhtımından 3. sınıf bir gemiyle önce Atina'ya. 2 yılını geçireceği Paris yolculuğunun ilk durağı her şeyi görmek ve anlamak isteyen Okay'ın Atina sokaklarını aşınlamasıyla başlar aslında. Pire'den ayrıldıktan 2 gün sonra Napoli'ye ulaşmış olur gemi. Yolculukta elbette kaderdir. İtalya ile Sicilya arasındaki Messina Boğazı'ndan geçerken, o sıralar aktif olan Stromboli Yanardağı'nın yaklaşık her dakika başı gecenin karanlığında bir top patlaması gibi göğe alev fırlatışına şahitlik etmiş. Ne demiştik? Yolculukta kaderdir. Ertesi gün geminin Napoli'de uzun süre kalmasından yararlanarak Napoli sokaklarını arşınlar. Yolculuğun ertesi günkü durağı ise Marsilya. Marsilya'dan Lyon'a ve oradan Paris'e. Yolculuk kaderdir demiştik. Bir edebiyat hocasının yolculuğu da kaderin cilvelerine denk düşecekti elbette. İlk gece Saint-Michel bulvarı üzerinde kaldığı otel tam 10 yıl önce hocası Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da ikamet ettiği yerdir. Üstelik Paul Valéry de gençliğini bu sokakta geçirmiştir. Ertesi günler ev arama çabalarıyla geçer. Uzun çabalar sonrası Bonne Nouvelle semtinde mutfağı 3 aile tarafından ortak kullanılan bir daire bulur ve Paris macerası başlar. Şehrin değil, insanın değişimine tanıklık etmeye çalışmış Orhan Okay. Şehirdeki yalnızlığını paylaşabileceği yegane insanların ihtiyar Fransızlar olduğunu elbette sonradan öğrenecektir. Çünkü Paris'teki ihtiyar Fransızların hemen tamamı daima yalnızdır diyecektir. Denk geldiğinde uzun sohbetlere daldığı, iki büyük savaş öncesi Paris'ini gören ihtiyar Parislilerin Eyfel Kulesi'ne hiç çıkmamış olmakla övündüklerinden bahsedişlerini de anlatıyor. Malum Fransız İhtilali'nin 100. yılında Paris'e gelen Ahmet Mithat Efendi, Eyfel'e Acibe-i Ahen'in adını vermiş, yani Demir Garabeti. Ahmet Mithat Efendi'den 75 yıl sonra aynı kuleye çıkan Okay, Eyfel'in hala tam da onun anlattığı gibi olduğunu özellikle belirtiyor. Kitapta Okay'ın Paris'te yarım asır önce gördüğü parklardan evlere, müzelerden kafelere, tarihi yapılardan günlük hayata dair fotoğrafladığı onlarca tarih kokulu sayfa bizi bekliyor. Galiba Paris'in en önemli yanı, hatta bugün de en övgüye değer yanı sanırım bu. Müzeler şehri Paris gittikçe bir müze şehir haline geliyor. Okay da eseriyle yarının bu müze şehrine çok önemli bir katkı sağlıyor. Sırada Profesör Doktor Atabey Kılıç'ın Seyyid Burhaneddin-i Veli Hazretleri ve Marif isimli eserine dair başlıklı yazısında. Profesör Kılıç yazısını şöyle takdim ediyor. Kayseri denilince hemen akla gelen Melik Mehmet Gazi, Ahi Evran, Selçukluların Büyük Sultanı 1. Alaaddin Keykubat ve hayırsever eşi Mahperi Hatun, 2. Kılıç Arslan'ın kızı Gevher Nesibe Hatun, Abdülmuhsin-i Kayseri, Davud-ı Kayseri, Eratna veya Eratna Devleti'nin kurucusu Alaaddin Eratna Ertana, kudretli bir şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin, Somuncu Baba, Şeyh Hamid-i Kayseri, İbrahim Tennuri, Mimar Sinan, Seyyid Halil Devletli, Seyrani ve Dadaloğlu gibi isimleri, şöhreti ve manevi etkisiyle bastıran Seyyid Burhaneddin-i Veli Hazretleri için şehir halkının meşhur bir benzetmesi vardır. Konya için Mevlana neyse, Kayseri için de Seyyid Burhaneddin odur. Bunlara, Mevlana Konya'daysa, hocası burada benzeri başka cümleleri de ekleyebiliriz. Bakalım Profesör Doktor Atabey Kılıç bize daha başka neler söylüyor. Şehir ve hatta Türk İslam medeniyeti kültürü için çok mühim bir yeri bulunan Seyyid Burhaneddin Hazretleri ile ilgili elimizdeki bilgiler ne yazık ki çok azdır. Hayatıyla ilgili bilgilerin hemen tamamını Eflaki'nin Menakıbül Arifin, Ariflerin Menkabeleri isimli eserinden öğreniyoruz. Buna göre asıl adı Hüseyin'dir. Miladi 1165 yılında bugünkü Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde doğmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hocası ya da mürşididir. 9 yıl Konya'da Mevlana Hazretlerini irşad etmiş, bunun için Konya'ya geçmeden önce de 2 ay kadar Kayseri'de kalmıştır. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Mevlana'nın irşadından sonra Kayseri'ye gelmiş ve vefat ettiği 1244 yılına kadar burada yaşamış, yine burada kendi adıyla anılan türbede, mezarlıkta defnedilmiştir. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin bilinen tek eseri, sözlerinin ve müritleriyle sohbetlerinin yer aldığı intisabı bulunan Bahaüddin Veled'in eseriyle de aynı adı taşıyan Marifidir. Esasen Farsça yazılmış olan eser, ibadetin sırları ve hikmetleri izah edilirken, sık sık ayeti kerimeler ve hadisi şeriflere müracaat edildiği için kısmen de Arapçadır. Bilindiği üzere Seyyid Burhaneddin Veli Hazretleri'nin yaşadığı devirde Selçuklu Devleti'nin resmi dili ve genel olarak edebiyat, sanat, tasavvuf dili Farsçadır. Eserin Türkiye kütüphanelerinde bilinen 3 yazma nüshası bulunmaktadır. Hicri 5 Muharrem 687, miladi 10 Şubat 1288 tarihli olan en eski nüsa, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin vefatından 44 yıl kadar sonra istinsah edilmiş, yani kopyalanmıştır. 116 yapraklı bu nüsa, Müstensih Argun bin Aydemir bin Abdullah el-Mevlevi tarafından çoğaltılmıştır. Bugün Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi'nde 2118 numara ile kayıtlı bulunmaktadır. Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi'nde 567 numarada kayıtlı ve Hicri 788, miladi 1386'da Mahmud bin Hacı Sevinç Bey tarafından istinsah edildiği anlaşılan ikinci nüsha, baş kısmından birkaç varak eksiktir. Hicri 7 Zilhicce 1321, miladi 24 Şubat 1904 tarihinde Derviş İbrahim bin Muhammed tarafından istinsah edilmiş olan son nüsha, yine Konya Mevlana Müzesi'nde 962 numarada kayıtlıdır. Marifi, Farsça yazma nüshalardan önce Tahran Üniversitesi hocalarından Profesör Doktor Bediüzzaman Firuzanfer 1960 yılında Me'arif, Mecmuai Mevaız ve Kelimat-ı Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi ismiyle tasihler ve haşiyeler ekleyerek Farsça aslıyla Tahran Üniversitesi yayınları arasında, sonra Abdülbaki Gölpınarlı 1972'de Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi Marif adıyla Türkçe ve son olarak Kayseri'nin önemli kültür ve bilim adamlarından merhum Ali Rıza Karabulut 1995'te Marif, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Tirmizi başlığı altında Kayseri'de yine Türkçe tercüme halinde yayımlamışlardır. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin halk arasında bilinen unvanı Seyyid-i Sırdan'dır. Bu vasfı almasıyla ilgili iki kerameti nakledilir. Birincisi, şeyhi ve Mevlana'nın da babası olan Bahaüddin Veled'in vefatının kendisine ilham yoluyla bildirmesiyle alakalıdır. Bu keramet akabinde Seyyid Burhaneddin Hazretleri Anadolu'ya doğru seyahate çıkmaktadır. Menakıbül Arifi'nde anlatıldığı kadarıyla bu keramet şöyledir. Mürşidi Sultanül Ulema Bahaüddin Veled Şam'a ulaştığında, bu şehirde kalması için ısrarlı tekliflere rağmen Bilad-ı Rum'a yerleşmek niyetinde olduğunu ifade edip yola devam etti. Anadolu'da Laren'de, Karaman beldesine gelindiğinde yerleşmeye karar verildi. Karaman Bey'i Emir Musa, Veled'e gerekli hürmeti göstererek kendisine medrese yaptırdı. Sultanül Ulema bu medresede irşat faaliyetlerinde bulundu. Yıllarca Laren'de de ikamet ettikten sonra Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya göçtü. Şimdi Mevlana Müzesi'nin bulunduğu mahal yerleşime elverişli, yeşillik ve bağlık bahçelik bir yer olduğu için burayı sevdiğini Keykubat'a bildirdi. Bunun üzerine burayı Sultan kendisine hediye etti. Ömrünün son dönemlerini Konya'da irşat faaliyetleri içinde geçiren Sultanül Ulema, 23 Şubat 1231 Cuma günü vefat etti. Aynı gün Seyyid Burhaneddin Veli Hazretleri Tirmiz'de talebelerine ders verirken, "Vah vah, şeyhim bu fani alemden ebedi aleme irtihal etti," diyerek şeyhinin vefat anını keşfen bildirmiştir. Seyyid Burhaneddin Veli, şeyhinin vefatından sonra bir gece rüyasında mürşidi Bahaüddin Veled'i görür. Rüyasında, "Benim Celaleddin'imi yalnız bırakmışsın. Onu korumak konusunda haksızlık ediyorsun." hitabını işitir ve verilen görevi yerine getirmek maksadıyla hiç vakit geçirmeden birkaç sadık dostunu da yanına alarak Celaleddin'i bulmak için doğduğu şehir Tirmiz'den 57 yaşındayken Anadolu'ya hicret etmek kastıyla yola koyulur. Bazı kaynaklara göre bu seyahat esnasında önce Kayseri'ye uğramış, bir süre şehrin yöneticisi Sahip Şemseddin-i İsfahani tarafından misafir edilmiş, bir yıllık müsaferet sonrası Konya'ya ulaşmıştır. Tirmiz ve Konya arası hicret ve ikamet tam 2 yılını almıştır. Seyyid Burhaneddin-i Veli'nin Seyyid-i Sırdan unvanı almasıyla ilgili ikinci kerameti ise kendi vefatıyla alakalıdır. Yine Menakıbül Arifin'de bu hadise şöyle anlatılır. Seyyid Hazretlerinin ömrü sona erip de öteki dünyaya hareketi yaklaşınca hizmetçisine sıcak su hazırlamasını emretti. Hizmetçi biraz sonra gelip "Suyu ısıttım." deyince Seyyid, "O halde git, kapıyı sıkıca kapat ve dışarıda garip Seyyid dünyadan göçtü diye sala ver," dedi. Hizmetçi ise merak ettiği için oradan uzaklaştı fakat gitmedi. Seyyid'in ne yapacağını görmek için başını ibadethanenin kapısına koyup gözetledi. Seyyid kalktı, abdest aldı, gusletti, elbisesini giydi, ecel kadehini içerek evin bir köşesine kıvrıldı ve "Gökler temizdir. Feleklerde onların hepsi temizdirler. Temiz ruhlar hazırlamışlar. Ey bana bir emanet veren hazır ve nazır Allah. Lütfedip gel. Bu emaneti benden al. Umarım beni sabredicilerden bulursun." diye bağırdı ve ruhunu Allah'a teslim etti. Hizmetçi koşarak Sahip Şemseddin'e haber verdi. Seyyid'in ölüm haberi Kayseri'de kısa zamanda duyulmuş, büyük bir kalabalık hücresinin önünde toplanmıştı. Sahip Şemseddin cenazeyi hazırlatırken Mevlana'ya da haber ulaştırdı. Cenaze dua ve tekbirlerle kaldırıldı. Mevlana şeyhinin ölüm haberini alınca büyük bir kedere kapılmış hemen Kayseri'ye hareket etmişti. Kayseri'ye gelince doğru Seyyid'in mezarı başına gitmiş, orada saatlerce niyazda bulunmuştu. Sahip Şemseddin Mevlana'ya şeyhinin kitaplarını teslim etti. Mevlana hocasının kitaplarıyla birlikte üzgün, içi yaralı olarak Konya'ya döndü. Bu kitaplar arasında Seyyid'in Makalat yani Marif adlı meşhur eseri de vardı. Bu kısa yazı çerçevesinde Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin Mevlana Hazretleri ile olan irşat hikayesinden bahsetmemiz mümkün olmadığı için şimdilik Seyyid-i Sırdan'ın Kayseri'deki kerametlerinden birini nakletmekle yetinelim. Rivayet olunur ki Seyyid Burhaneddin Hazretlerine Kayseri'deyken Talas'tan bir kız çocuğu derse gelmektedir. Kızın babasına komşuları bir gün, "Genç ve yetişmiş bir kızı bekar bir hocaya nasıl gönderiyorsun?" diyerek dedikodu yaparlar. Babası, hocasının yaşlı bir Allah dostu olduğunu böyle düşünerek ikisine de iftirada bulunduklarını söyler. Sabahleyin de kızını yine hocasına gönderir. Kız gelip hocasının karşısına geçince, hocası ona bir kutu vererek bunu babasına götürmesini söyler. Olan bitenden haberi olmayan kız kutuyu alır, Talas'a, evine döner. Hocasının kendisine verdiği emaneti babasına verir. Babası kutuyu açtığında içinde bir ateşin yanmakta olduğunu ve ortasında da bir tutam pamuğun ateşin içinde yanmadan durduğunu görür. Bu dedikoduyu yapan komşularına kızın babası kutuyu gösterir. Yaptıkları hatayı anlayanlar gelip Seyyid Burhaneddin Hazretlerinden özür dilerler. Buna rağmen Seyyid Burhaneddin Hazretleri bir daha o kızı dersine kabul etmez. Buna benzer bir hikayenin Ahmedi Yesevi Hazretlerinin de başından geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin güzel ahlakı ve hayat tarzı ile ilgili nakledilen bir hususu da buraya almakta fayda görüyoruz. Hazret daima riyazet ve mücahede içerisinde olurdu. Yani nefsin arzularını yapmaz, aksine nefsin istemediği, ona zor gelen şeyleri yapardı. 15 gün ağzına bir şey götürmediği olurdu. Karnınızı aç bulundurunuz. Bunun için de çok oruç tutunuz. Çünkü oruç, hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Oruç tutmak, kalp gözünün açılmasına, kalbin rikkate gelmesine sebep olur. Ayrıca oruçlunun duası da Allahu Teala indinde makbuldür, derdi. Nefsinin arzularını yerine getirmemek için de kapıda köpekler için hazırlanan yemek artıklarının yanına gider ve "Ey nefs! Bana istediklerini yaptırıp ruhumu emrin altına almak mı istiyorsun? İstediğin şeylerin yerine gelmesini istiyorsan önce yemek artıklarını yemen lazım. Ya ye ya da beni bu halimle kabul et," diyerek nefsiyle böyle mücadele ederdi. Böylelikle nefsinin isteklerini hiçbir zaman yerine getirmez, nefsini kendine ram ederdi. En zor zamanlarında Moğol istilasına uğradığı, kıyımın, dehşetin, vahşetin kol gezdiği uğursuz günlerde Kayseri'ye adeta bir manevi koruyucu gibi gönderilen Seyyid-i Sırdan Burhanettin Hazretleri, adeta ruhaniyetiyle halen bu güzel şehrin türlü belalardan, kötülüklerden uzak kalması için muazzam bir kalkan gibi şehrin tam merkezinde durmakta, etrafına her asırdan Allah dostlarını ve hiç ölmeyecekleri müjdelenen şehitleri almış vaziyette mahşeri bir orduyla beklemektedir. Bu zannımızı destekler mahiyetteki Mevlana torunlarından bir güzel insanın kendisinden dinlediğimiz hayret verici, yaşanmış bir hikayeyi bir başka yazıda paylaşmak ümidindeyiz. Sırayı Doçent Doktor Ali İhsan Karataş'ın Bursa'da Zaman isimli derginin Ekim 2015 tarihli nüshasında yayımlanmış olan "Alim, hayırsever ve sözüne esirgemeyen bir Şeyhülislam, Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi" başlıklı yazısı alıyor. Okuyalım. Osmanlı Devleti'nin 33. Şeyhülislam'ı ve zamanının önemli ilim ve devlet adamlarından olan Abdülaziz Efendi, Fatih Sultan Mehmed'in sadrazamlarından Rum Mehmet Paşa'nın kardeşi Hüsamettin Hüseyin bin Abdurrahman Efendi'nin neslindendir. Hüsamettin Efendi'nin Hicri Muhyiddin Mehmed Efendi adında bir oğlu vardı. O da babası gibi devrinin önemli alimlerindendi. Hicri Mehmed Efendi'nin de bir oğlu olmuş, ona babasının ismi olan Hüsamettin Hüseyin adını vermiştir. Abdülaziz Efendi'nin babası olan bu ikinci Hüsamettin Efendi, kadı askerliğe kadar yükselmiştir. Dedesi, babası, ağabeyi, yeğeni gibi yakın çevresindekilerden her biri ulemadan olan ve devletin en üst kademelerinde görev yapan bir ailede dünyaya gelen Abdülaziz Efendi, Kara Çelebizade ailesinin en meşhuru ve adından en fazla söz ettiren mensubudur. Zira bahsi geçen aile mensuplarından birçok kişi Rumeli kadı askerliğine kadar yükselmiş ve ilmiye sınıfının en üst noktası olan Şeyhülislamlık görevini alabilecek duruma gelmişlerdir. Ancak bu aile içinden fiilen bu makama gelen tek kişi Abdülaziz Efendi'dir. 6 yaşındayken babasını kaybeden Abdülaziz Efendi, İlk eğitimini ağabeyi Mehmet Efendi'den tamamlamasının ardından mülazemetini Şeyhülislam Sunullah Efendi'den alarak genç yaşta müderrislik yapmaya başladı. Değişik şehirlerde bulunan farklı medreselerde bu vazifeyi ifa ettikten sonra Yenişehir, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu kadı askeri iken kaleme aldığı bir eseri padişaha takdim etmesi sebebiyle Sultan 4. Mehmet döneminde Osmanlı tarihinde ilk defa karşılaşılan bir uygulama ile mevcut Şeyhülislam henüz görevinin başındayken önce Şeyhülislamlık payesiyle mükafatlandırıldı, daha sonra 1651 senesinde azledilen Bahai Efendi'nin yerine Şeyhülislam oldu. Kaynaklarda Abdülaziz Efendi'nin fiziki özellikleri itibariyle orta boylu, biraz şişmanca, ince sesli, hızlı ama düzgün ve tumturaklı konuşan, ifadeleri yerinde kullanan, hazır cevap, verdiği cevaplarla muhataplarını susturmasını bilen, lafını esirgemeyen, hırslı, öfkeli, sert tabiatlı, cesur, vakur, hayır sahibi, geleneklere bağlı biri olarak tavsif edilmektedir. Abartı ve gösterişi seven birisi olarak bilinen Abdülaziz Efendi, pek çok makamda bulunmasına rağmen rüşvet ve benzeri davranışlarla hiç anılmamıştır. Servet toplama meraklısı olmadığı ve rüşvetten nefret ettiği, mal mülk peşinde koşmaya tenezzül etmediği bilinmektedir. Baba ve dedesinden kalan büyük miras sayesinde borcu yoktu. Ev, elbise, hizmetçi terbiyesi ve istihdamı gibi hususlarda vezirler hatta padişahlar gibi yaşıyordu. Sofrasında en iyi yemeklerin olmasına dikkat ediyordu. Varlıklı biri olması ona bu imkanı sunmaktaydı. Misafir ağırlamayı seviyor ve onlara sık sık ziyafetler veriyordu. Yemek sırasında hizmetçi ve misafirleri onun huzurunda belli düzen içinde adab-ı muaşerete uygun ve hürmetkar bir şekilde oturuyorlardı. Yemekten sonra misafirlerin yanında oturmaz, fazla vakit kaybetmeden odasına çekilirdi. Hiç kimse onun yanına gelişi güzel ve izinsiz giremezdi. Ziyaretçi ve misafirlerini güzelce tefriş edilmiş farklı odalarda ağırlar, davetlileriyle görüşmelerini belli bir ciddiyet içinde yapardı. Vaktini ekseriyetle kütüphanesinin de olduğu özel çalışma odasında ilmi mütalalarla geçirirdi. Kibir ve gurur gösterenlerle dostluk kurmadığı gibi başkalarına da dost görünmek için uğraşmaz, dal kavukluğa tenezzül etmezdi. Karşısındakinin makam ve rütbesine göre muamele ederdi. Abdülaziz Efendi, Osmanlı Şeyhülislamları arasında en çok eser telif edenlerden biridir. Hayatını müderrislik, kadı askerlik ve şeyhülislamlık yaparak ilmiye sınıfına mensup bir kişi olarak geçirmiş, bu süreçte resmi işlerinin yanında kitap telifiyle de uğraşmıştır. Eserlerini akıcı ancak ağır bir üslupla kaleme almıştır. Başta tarih ve siyer olmak üzere tefsir, edebiyat, fıkıh ve ahlak konularında çok sayıda eseri vardır. Ravzatül Ebrar, Süleymanname, Zafername, Mir'atüs Safa, Gülşen-i Niyaz, El-Kafi adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle umumi tarih niteliğinde olan Ravzatül Ebrar adlı eseriyle bu esere yazdığı Zeyl, gerek devrindeki gerekse kendinden sonraki tarihçilerin kaynakları arasında yer almıştır. Abdi mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Osmanlı Şeyhülislamları arasında kitapları üzerinde yüksek lisans ve doktora seviyesinde en çok çalışma yapılanlardan biridir. Onun en önemli hususiyetlerinden biri de hayırseverliğidir. Atalarından kalan mirasın yanında kendi birikimleriyle de zengin olduğu bilinen Abdülaziz Efendi, bütün servetini hayır işlerine adamış, vakıflar tesis ederek Bursa halkına unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur. Kendine miras olarak kalan pek çok mülkü, mektep, çeşme, namazgah, köprü, kaldırım, fakirlerin vergi borçlarının ödenmesi gibi hizmetler için vakfetmiştir. Tesis ettiği vakıflar aracılığıyla Bursa'ya yaptığı hizmetlerden bir kısmı şöyle zikredilebilir. Acem, Sancakbeyi, Kızık, Abdal Mehmet, Hasırpuş Dede, Aksu, İnegöl, Bozburun çeşmelerini tamir ettirmiş, Ulu Cami'nin batı tarafında bir mektep yaptırmış, Nilüfer suyu üzerine ve İnegöl'ün Şipali köyüne bir ağaç köprü, Tepecik köprüsüne korkuluklar, Çamlıca ve Atıcılar mesirelerinde birer namazgah inşa ettirmiştir. Aksu'ya namazgah inşa ettirmiş ve buraya su getirtmiştir. Sel sebebiyle gelen taşların doldurduğu Gökdere'yi ve Tatarlar civarında kapanan yolları baştan başa temizletmiştir. Bursa-Aksu ve Bursa-Mudanya yolları ile Aksu yokuşunu taşlarla döşetmiş ve kaldırım yaptırmıştır. Bütün bu hizmetlerin devamını sağlamak için çok sayıda mülkünü vakfetmiştir. Ulu Cami yakınlarında Reyhanpaşa Vakfı'ndan iki arsaya bina ettiği üst katta 21, alt katta ise 15 odası olan Havuzlu Han, bu hanın çıkışındaki 3 dükkan ile aynı hana bitişik bir attar dükkanı, Çatal Fırın'da 12 dükkan ve bir çörekçi fırını, Kayhan'da 5 ve aşağı mahkemeye bitişik 3 dükkanla Muradiye Çarşısı'nda 3 dükkan ve bu dükkanların üzerlerindeki odalar, Tatarlar Mahallesi ile Yahşi Bey Mahallesi'nde Tabdehane denilen birer dükkan, Kozluören Köyü'nde Kiremitlik yakınlarındaki bahçeler, İnegöl Visal Köyü'nde bir bahçe, Edebey Köyü civarında iki göz değirmen, Gemlik Kurşunlu Köyü'nde deniz kenarındaki zeytinlik ve bitişiğindeki 5 tarla, Abdülaziz Efendi'nin vakfettiği mülkleri arasındadır. Vakıfları arasında en dikkat çekeni şehre getirdiği suyla ilgili olanıdır. Uludağ'da Ayı Alanı denilen mevkiden Bursa'ya getirdiği suyu şehrin mahallelerine taksim etmiş, ayrıca bu mahallelere 50 adet de çeşme yaptırmıştır. Osmanlı tarihinde su hizmetlerinden bahseden herkes Abdülaziz Efendi'nin bu yönüne mutlaka işaret etmektedir. Abdülaziz Efendi'nin getirdiği su müftü suyu olarak bilinmektedir. Müftü suyunun hangi mahallelere ne ölçüde taksim edileceği vakfiyede ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bir yere verilen su, ondan falan yere, ondan filan yere gibi ifadelerle yaklaşık 50 civarında mahalle ve çeşme isimleri zikredilmiştir. Vakfiyesinden de anlaşıldığı üzere Abdülaziz Efendi yaptırdığı çeşmelere lüle musluk taktırmıştır. Kepecioğlu'nun ifadesine göre Abdülaziz Efendi'nin çeşmelerine kadar daha önce Bursa'da musluk kullanılmamaktaydı. Çeşmelerin yüzyıllar boyu hizmet vermeye devam ettiği arşiv vesikalarından anlaşılmaktadır. Onun dillere destan olan bu hizmeti Evliya Çelebi, Ahmet Hamdi Tanpınar ve daha nicelerinin eserlerine konu olmuştur. Su Vakfiyesi'nin sonunda samimi niyet ve helal malla kurulan bu vakfın bir sadaka-i cariye olduğunu ifade eden Abdülaziz Efendi, Cenab-ı Hak'tan tek isteğinin bu husustaki amel ve gayretinin rızayı ilahiye uygun olarak kabul edilmesi olduğunu belirtmiştir. Abdülaziz Efendi'yi muasırı ulemadan farklı kılan en büyük özelliği cesaretiydi. Zira o, doğru bildiği meselelerde padişah, valide sultan, sadrazam, şeyhülislam gibi devletin en yüksek idarecilerinden bile çekinmeden düşüncelerini ishar ediyordu. Bunu yaparken kırıcı bir üslup kullanmaktan bir türlü vazgeçemediği için pek çok dostun yanında bir o kadar da düşman kazanmıştı. Pek çok tarihçi onun bu yönüne işaret etmektedirler. Bursalı Mehmet Tahir, Abdülaziz Efendi'nin hiddetli bir mizacının olduğunu söylerken, tarihçi İsa Zade, onun gadab etmek, taşlamak ve ayıplamakla hatır kırmaya meyilli biri olduğunu ifade etmektedir. Onunla aynı asrı paylaşan tarihçi Naima da, Abdülaziz Efendi'nin dili yüzünden başına bir sürü bela geldiğini söyledikten sonra şu mısra ile durumu izah etmiştir. Sanmanız mihnet-ü gam bülbüle gülden geldi. Kafese girdi bela, başına dilden geldi. Sert üslubu, eleştirileri ve bazı siyasi hadiselerdeki rolü, hayatı boyunca onun bazen görevden azil, bazen sürgün edilmesine yol açmış, hatta hakkında idam kararı verilmesine bile sebep olmuştu. Sahn-ı Seman medreselerinden birinde müderris iken, Fatih Camisi vakasına iştiraki sebebiyle Bursa'ya sürgün edilmiş, İstanbul kadısı iken nar hususundaki sert tutumu yüzünden 4. Murat tarafından öldürülmesine karar verilmiş, akabinde bu cezadan affedilerek Kıbrıs'a nefyedilmiş, 4. Mehmet zamanında vuku bulan esnaf isyanı ve bunu takip eden günlerde Ocak ağalarının başkaldırısı sırasında saray yerine ağaların yanında yer alması sebebiyle yaklaşık 5 ay kadar ifa ettiği Şeyhülislamlık vazifesinden azledilerek Sakız Adası'na sürgün edilmiştir. Abdülaziz Efendi, tarihte siyasi hadiselere iştiraki ve etkisi yönüyle meşhur bir Şeyhülislam'dır. Bu açıdan unutulmayan faaliyetlerinden kabul edilen iki önemli olaydan birisi, onun Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi hadisesindeki rolüdür. Bizzat sultanla tartışmış, daha önce benzeri görülmeyen ağır ifadelerle padişaha çıkışmış ve azledilmesini sağlamıştır. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesini sağlamanın yanında henüz çocuk yaşta olan 4. Mehmed'i de elinden tutarak tahta oturtan kişi olarak da tarihte meşhur olmuştur. Onun dikkat çeken diğer bir yönü de Valide Kösem Sultan'la mücadelesidir. Valide Sultan'la konuşurken de iğneleyici ifadeler kullanmaktan sakınmamıştır. Bu yüzden uzun yıllar Valide Kösem Sultan'ın gadrine uğrayarak devlet hizmetlerinden uzak tutulmuştur. Sakız Adası'nda sürgün hayatı yaşarken sürgün yeri Bursa olarak değiştirildi. Bu duruma çok sevinen Abdülaziz Efendi, ömrünün son 6 yılını geçirdiği Bursa'da Setbaşı Köprüsü'nden ışıklara çıkan yol üzerinde İshak Şah Mahallesi'nde Müftü Önü diye bilinen yerde ikamet etti. 1658 yılında vefat edince günümüzde Demirtaş Paşa Endüstri Meslek Lisesi ve çevresinin bulunduğu mahalde yer alan Deveciler Mezarlığı'na defnedildi. Programımızın sonunda İstanbul Ders Saadet Kültür Platformu Başkanı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği kurucu üyesi yazar Mehmet Kamil Berse'nin Şehir ve Kültür Dergisi'nin Şubat 2016 tarihli nüshasında yayımlanmış olan Ders Saadet'te Ulema Semtleri, Fatih Süleymaniye başlıklı yazısını nakledeceğiz. Mehmet Kamil Berse yazısını şöyle takdim ediyor. Ders Saadet'te Fatih Süleymaniye semtleri asırlardır alimler, arifler, bilim adamlarının yetiştiği, ders verdiği, kendilerinden sonraki alimleri yetiştirdikleri uhrevi semtlerdir. Tarihte olduğu gibi bugün de bu misyonunu korumaktadır. Asırlardır bu sokaklarda ve mahallelerdeki evlerde, camilerin, mescitlerin içinde ve çevresinde, mahvillerde, dergahlarda ilim ve irfan dersleri verilmiş, alınmış, sanat erbabı, hat ustaları, usta çırak terbiyesiyle hizmet etmişler, evlerin, sokakların duvarlarına, taşlarına bu güzellikler yansımıştır. Fatih Süleymaniye ulema semtlerinin alimlerini ve bu alimlerin bulunduğu, şereflendirdiği mekanları tanıtmaya gayret ediyorum. Bakalım Mehmet Kamil Berse bu takdimin devamında bize hangi bilgileri verecek? Okuyalım. Molla Zeyrek Mehmet Efendi. İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih, şehri bir dünya şehri yapmak, bir dünya devleti payitahtı yapmak için ilk önce ilme, ardından ticarete, sonra şehrin estetiği için mimariye önem verdi. İstanbul bir ilim merkezi olmalıydı. İlim öğreten medreseler, ilim öğreten hocalar şehre gelmeliydi, getirilmeliydi. Sultan Fatih her konuda olduğu gibi ilim müesseselerinin kurulmasında da gerekeni yaptı. Ayasofya medreselerini, Eyüp medreselerini, Fatih medreselerini kurdu. Fatih Camisi'nin ve yanındaki medreselerinin inşası devam ederken Fatih Camisi'ne çok yakın Bizans dönemi Pantokrator Manastırı'nın kiliselerinin bazı bölümleri ilim merkezi, medrese olarak kullanılmış. Bizans döneminde Fatih Tepesi'nin gösterişini taşıyan bir noktada olması, teras şeklinde bir mimari ile yapı estetik bir havaya sokulmuş, son dönemlere kadar bu yapılar içinde bir hastanenin de bulunduğu, Bizans'ın son dönemlerinde Manastır Hastanesi'nin başhekimliğini bir Türk'ün yaptığı kayıtlardan bulunmuştur. Bugün mevcut yapılar 3 adet bitişik kilise yapısıdır. Manastır yapıları yok olmuştur. Bugüne ulaşmayan manastır birimlerinin batı cephesi boyunca bir büyük avlunun etrafında yer aldığı tahmin ediliyor. Eski adıyla Pantokrator Manastırı, fetihten sonra İstanbul'daki ilk Müslüman eğitim kurumudur. Medresenin ilk müderrisi veya bugünkü ifadesiyle bu üniversitenin ilk rektörü Zeyrek lakaplı Molla Mehmet Efendi'dir. manastırın keşiş hücreleri talebe odalarına dönüştürülmüş. Kiliseler, mescit, dershane ve cami olarak kullanılmaya başlanmış. Burada zikrettiğimiz zeyrek yapıları ve fonksiyonları Fatih Vakfiyelerinde yer almaktadır. Fatih Camisi ve çevresindeki Fatih Medreselerinin yapımı bittiğinde bu yapı Abdullah-ı İlahiye Zaviye olarak tahsis edilmiş. Yapının batısında yer alan Tuğla Minare Fatih dönemine aittir. Bizim yazımızda asıl bahsedeceğimiz bu yapılara ve semte adını veren alim Molla Zeyrek Mehmet Efendi'dir. Doğduğu tarihi ve hayatının ilk yıllarına ait bir bilgiye ulaşamadık. Adının Mehmet olduğunu, Hacı Bayram Veli'nin yanında yetiştiği, ders aldığı, hatta Zeyrek lakabının da Hacı Bayram Veli tarafından verildiği rivayet ediliyor. Tahsil hayatında Hızır Şah Çelebi'nin tedrisinden geçtiğini, daha sonra Bursa'da Sultan Murat Medresesi'ne müderris olmuştur. Müderrislik makamına kim tarafından vazifelendirildiği kayıtlarda görülmüyor. Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinde bizzat yanında olan ulema komitesinde yer aldığını görüyoruz. Kendisinden bazı dersler aldığı da rivayettir. Fetih'ten sonra bahsedildiği gibi Pantokrator Manastırı, Sahn-ı Seman medreseleri inşa edilirken eğitime başlar ve başına Molla Zeyrek vazifelendirilir. İstanbul vakıfları 15-16. yüzyıl tahrir defterlerinde semtin adı Mahalleyi Mescidi Hoca Zeyrek olarak geçmektedir. Molla Zeyrek medreseye müderris olarak tayin olunca 50 akçe yevmiye maaş bağlanmış. Bir söylentiye göre Molla Zeyrek 50 akçenin 20 akçesini kendi ihtiyacına ayırır, 30 akçeyi Hacı Bayram Veli'nin talebelerine gönderirmiş. Molla Zeyrek adına yazılmış bir eser günümüze ulaştığı görülmedi. Taşköprizade kitabında Molla Zeyrek'in okuduğu kitapların kenarlarına şerh koyduğunu, ilimle ilgili bir risalesini okuyup incelediğini yazıyor. Molla Zeyrek'le ilgili anlatılan bazı meselelere Taşköprizade'nin kitabı kaynak gösteriliyor. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet Han ilim meclisleri kurup alimlerin münazarasını dinlemeyi çok severmiş. Bir gün Molla Zeyrek huzurdayken davayı fazilet ederek Seyyid Şerif el Cürcani'den daha faziletli olduğunu iddia eder. Sultan Fatih, Bursa Yeşil Medrese Müderrisi Hocazade Muslihüddin Efendi'yi İstanbul'a davet eder ve münazara yapmalarını ister. Padişahın huzurunda bir hafta süren bir ilim münazarası cereyan eder. Bu tartışma örneği gibi tartışmaların Osmanlı'nın bu dönemlerinde ilim meclislerinin ne kadar kaliteli ve dikkat çekici olduğu görülür. Bir hafta devam eden münazara sırasında dönemin alimleri oturarak, Sadrazam Mahmud Paşa ise ayakta alimlere hizmet ederek Burhan-ı Vahid münazarasını dinlemişlerdir. Bu meclis tartışmalarla sınırlı olmayıp her iki tarafta kendi tezleriyle ilgili birer risale yazıp sultana ve heyete takdim etti. Münazaranın 6. gününde Sultan Fatih meseleyi usul açısından farklı bir duruma getirdi. İki alim tartışma için yazdıklarını birbirlerine verip önceden cevap metinlerini hazırlamalarını istedi. Hocazade ikinci nüshasını verdiği halde Molla Zeyrek kendi metninin yedeği olmadığını bildirince Hocazade kendi metninin arkasına Zeyrek'in risalesini yazabileceğini söyledi. Sultan Fatih bu söz üzerine latife yaparak dedi ki, "İstinsah sırasında dikkatli olup hata yapmayasın." Bunun üzerine Hocazade, istinsah hatalarının risalenin aslındaki metin kadar olmayacağını ifade edip sultanın latifesine latife ile karşılık verdi. Mecliste hazır bulunan ilim heyeti, jüri diyebiliriz ve hakem olarak Molla Hüsrev Hocazade'nin görüşlerini tercih edince münazaranın galibi Hocazade oldu ve Molla Zeyrek bu duruma çok üzüldü. Rivayet odur ki padişah, Molla Zeyrek'in sert tutumlarının talebeler üzerinde olumsuz etki yapmaması için Zeyrek'teki müderrisliği Hocazade'ye verdi. Belki de eğitim kurumları arasında tarihte başka örneği olmayacak şekilde ilmi münazara neticesinde rektörlük el değiştirdi. Bu hadise sadece Taşköprüzade'nin eserinde vardır. Rivayetin doğru olduğuna inanıyoruz. Netice olarak görev değişimi olmuştur ama Molla Zeyrek ve Hocazade Molla Hüsrev ekipleri arasında tartışmalar uzun süre rekabet ortamında devam ede gelmiştir. Molla Zeyrek görevden alınınca Bursa'ya yerleşti. Gene bir rivayettir ki talebe yetiştirirdi. Geçimde zorluk çekerdi. Zengin komşusu Hoca Hasan kendisine ömür boyu günlük 20 akçe vermeyi taahhüt etti. Sultan, Molla'nın sıkıntıda olduğunu duyunca, onu kırdığını da düşünerek kendisine bir medrese tahsis etmek üzere İstanbul'a davet eder. Kırgın olan Molla Zeyrek'in cevabı manidardır. ''Hoca Hasan sağ olsun, benim padişahım odur.'' der. Yine bir rivayetle, ikinci Bayezid zamanında günlük 100 akçe ile Bursa müftülüğüne getirildiği, ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldığı söylenir. Vefat tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Süheyl Ünver hocamız vefat tarihini 1497-98 olarak yazmıştır. Bursa'da Pınarbaşı mevkiine defnedildiğini, bugün mezarının kayıp olduğunu biliyoruz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.